Kitabın adı sadece biri. Yazarı Melus. 7. ayrım. Bir ilişkideki güzellik ancak karşılıklı anlayış ve sevgiyle desteklenirse önem kazanır. Benim dünyamla hayatımı birleştirmeye karar verdiğim insanın görüşleri ve dünyası çok farklı. Kesinlikle doğru ya da yanlış aramadan düşünmeye çalışıyorum ama anlayış farklılıkları çok doğal. Önemli olan dürüst olmak. Sanırım bunu o zamanlar anlamam gerekiyordu. Gelgitler yaşıyor insan. Salyangoz kabuğundaki kıvrımlar gibi irili ufaklı halkalardan oluşan dönüşler var ve sonu hiç iyi gelmiyor. Çoğu kez halkaların bittiği yerde asılı kalıyorum ya da kaydırağa binmiş çocuklar gibi döne döne kayıp başladığım yere geri dönüyorum. Bunu yapmamalıyım, biliyorum. Belki de onun için yazıyorum. Yüreğime sevgi tohumları eken bu adamı sevgiyle, özlemle askere gönderdim. Heyecandan ışıldıyordum. Karar verdim, onunla evleneceğim. Pek beceremesem de doğruyu yanlışı çözme çabasındaydım. Askerlik süresi çok kısa. Mektuplaşmaya başladık. Mektuplar bir arkadaşına geliyor, ben de ondan alıyordum. Ne kadar güzel yazılar. Bana özel, benim için yazılan cümleler, aşk ve özlem dolu kelimeleri oluşturan harfler, bembeyaz kağıtlara benim için sıralanıyor. Ben ve Murat. Bu çılgınlık ama güzel. Çekim alanına çoktan girdim. Mutluydum ve her an onunla olmak istiyordum. Bu mektuplarla daha da çok bağlanmıştım. Ne hoş duygular. Tek rahatsızlığım, ailemin haberinin olmaması. Özellikle annem bilmeli. Koruyucu, araştırıcı ve sorunları çözmeye yönelik bir yapısı vardı annemin. Doğru bildiği şeylerden ödün vermezdi. Babamın bu konudaki fikirlerini kesin olarak bildiğim için nasıl davranacağını az çok kestirebiliyordum. Tek güven kaynağım annem. Bir hafta sonu annem ve kız kardeşimle birlikte yine çay bahçesine gittik. Oradan da sinemaya gidecektik. Bazen ne kadar sanal bir dünya içine kaymışım diye düşünmekten kendimi alamıyorum. Belki de o yoğun duygularla bu kadar çabuk önüme ilk çıkan ve bana ilgi gösteren erkeğe kayıverdim. Mantıklı ve akıllı düşünemedim. Kendime çok da haksızlık etmeyeyim. Sanki her aşık olan insanın ilişkisi mantıklı bir nedene mi dayanıyor? Saçma. Çay bahçesinde otururken anneme durumu anlattım. Murat'ın da öğretmen olduğunu, benimle evlenmek istediğini, şimdi askerde olduğunu, mektuplaştığımızı bir solukta söyledim. Canım annem. Sakin bir tavırla ve sessizce dinledi. Dikkatli davranarak hayretini gizlemişti. Ardından soru yağmuru başladı. Ayrıntıları öğrenmeye çalışıyordu. Verdiği öğüdü halen anımsarım. Yavrum, hayata yeni başlıyorsun. Köye gidecek, hiç alışık olmadığın bir hayatla karşılaşacaksın. Taşıyabileceğin kadar yük almalısın. Yoksa çok çabuk yorulursun. Her şey yeni olacak senin için. Biraz çalışma hayatına alış. Bu çok büyük bir sorumluluk, iyi düşünmelisin. Gözlerimdeki pırıltıyı soldurmamaya çalışarak söylüyordu bunları. Bendeki ışıktan çıkan kıvılcımlar belli ki onu çok ürkütmüştü. Sevgi çok önemlidir yavrum. Ona sahip çıkmak ise daha da zordur. Murat'ın tüm anlattıkları samimi görünüyor. Ya bırakmazsa, alıştığı yaşam tarzını devam ettirmeye kalkarsa, bunu hiç düşündün mü? Başarısızlık korkusu nedir tanımıyordum ki o zamanlar. Böyle bir şey olmayacağını söyledim. O her şeyi bırakacak. Mutlu bir yuva kurma özlemi içinde benimle yeni bir hayat kuracak. Öyle şey yapmaz. Neden yalan söylesin ki? Hepsi bu kadar işte. Çok iyi tanıyorum ya onu. Yapmaz. Bitti. Ne kadar da inanmışım. Al al olan yanaklarımı avuçlarıyla kavrayan annem yüzüme bakarak sevgiyle gülümsemişti. Aşık olmak sonsuz bir gerçek değil. Hayal döneminde yoğunlaşan duygu oyunlarından biridir, demişti. Romantik bir saplantının yaşam süreci çok kısadır. Gerçek ve karşılıklı sevgi varsa yaşama şansı olabilir. Tabii ki saygı ve özveriyle desteklendiği sürece ben henüz bir güven sorunu yaşamamıştım. Başarısızlık korkusu da bir anlamda insanın kendinden korkması demektir. Benim ise o zamanlar hiç böyle korkum yoktu. Bilmediğim bir şeyden neden korkayım? Oysa şimdi ne çok şey düşünüyorum da, o günlere ait ve inanın o küçük kızın yerine çok korkuyorum. Annem kendimi kaptırmamam gerektiğini söyleyerek konuyu kapattı. Gizliliğin yükünü artınca rahatlamıştım. O gece seyrettiğim film neydi hatırlamıyorum ama başrol oyuncusu kesinlikle bendim. Şubat ayında tamam yapıldı, göreve başladım, köyümü çok sevdim. Tanrı o bölgeyi mavi ve yeşilin en güzel tonlarıyla boyamış. Çok da cömert davranmış. Bu harika uyum, göz alabildiğine uzanıyor. Köyün ilk bayan öğretmeniyim. Gördüğüm ilgi ve sevgiden de son derece memnunum. Küçük bir yer. Hemen kalacak bir yer aradık. Kısa bir sürede köy muhtarından haber geldi. Bulunan ev 6 çocuğuyla yalnız yaşayan bir kadındı. Kocası yurt dışına çalışmaya gitmiş ve orada evlenmiş. Ancak yaz mevsiminde gelip bir ay kadar kalıyormuş. Ev oldukça büyük ve bana verilecek fazladan bir oda var. Annem memnun, yalnız kalmayacağım. Tanıştık. Ev sahibi memnuniyetle kabul etti beni. Çabucak kaynaştık. Annem ihtiyaçlarımı karşılayıp gitti. Öğretmenliğe başlamanın heves ve şevkiyle elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyordum. Yaklaşık yarısı okuma yazma bilmeyen 5. sınıf öğrencileri, stajyer bir öğretmen ve ikinci yarı yıl. Güzel bir manzara değil mi? Hayatın gerçeklerinden biriyle karşılaştım işte. Okulda öğretilenlerle gerçek hayatı birleştirmeye çabaladım. En azından uğraştım. Öğrencilerime okur yazar kılarak ilk başarımı kazandım. İlk güçlüğümü de yenmiştim. Evle okul arası 100 metre kadardı. 6 çocuklu bir yaşam. Göz alabildiğine uzanan çay bahçeleri, onların bakımı, hayvan besleme, el işleri, sohbetler. Yeni yaşamın meşguliyetleri bunlardı. Ne güzel günlerdi. Yağmuru, rüzgarı, sıcacık görünen ama içini titreten serinliği olsa da bahar her zaman bahardır. Bir şeylerin başlangıcında olmak da çok güzel. Köy kadının yaşamını çok güç buldum. Tarla işleri, çocuklar, hayvanların bakımı, ev işleri. Ekmek, peynir, yoğurt gibi yiyecek üretimi de tüm zamanlarını alıyor. Yine de el işlerini alarak sohbet edecek zaman bulabiliyorlar. Yaşam tarzlarını kabullendikleri için hiç sorgulamıyorlar. Düşünüyorum da, her olanağa sahip olan ve bunlardan yararlanan kişiler de hayatlarından memnun. Sanırım en zor hayatı yaşayanlar, bilen, sorgulayan, çabalayan ama yeterince amacına ulaşamayan kişiler. Çünkü kabullenmek sorunların çoğunu çözüyor. Kabul ettiğiniz anda olay bitiyor. Zaman çok çabuk geçiyor ve yazmak zor iş. Bir ömrü kaleme almaya çalışıyorum. Zor bir işe başlamışım ama başaracağım. Masasından kalkarak fırfırlı perdeyi araladı. Kızıl renge boyanmış deniz onu çağırıyor. Perdeyi hemen kapattı. Bu bölüm bitmeli. Büyük bir bardak su aldı ve tekrar oturdu. Evet, sevgili ben. Sen öyle yapmadın mı? Yıllarca mutsuzluğumu sorgulamadım. Nedenlerini aradın belki ama kesinlikle bu yeterli değildi. Kabullendin, oturdun. Böyle olacak diye düşündün, korktun. Cesaret edemedin içindekileri çıkarmaya. Çevrende de hep böyle örnekler vardı. Duvara çarpıp dönen top gibi hep başladığın yere geri döndün. Asla kendinle yüzleşemedin. Evet, sen hep bunu yaptın. Mutlu da olamadın. Toprağa göstermeyen yeşil bir örtünün üzerinde, gölgelerin bile dans ettiği bir doğa cennetindeyim. Okul dışında ev halkıyla birlikte çay toplamaya gidiyorum. Çok zevkli. Benim acemiliklerim herkese neşe veriyor, gülü oynaya topluyoruz. Zaman neşeyle akıyor. Onlara renk getirdiğimi, beni çok sevdiklerini söylüyorlar. Ben de onları çok sevdim. Samimi, dürüst, sıcak insanlar. Ev sahibim dumanı tüten sıcacık ekmekler, tazecik tereyağlar, bölgeye özgü yemekler yapıyor. Hepsini çok sevdim. Sorunsa tartıdaki artışta. Zaman gibi o da çok hızlı bir ilerleyiş gösteriyor. Bu ağırbaşlı, kibar ve tombik kıza köyden de kısmetler çıkmaya başladı. Aydınlık bir yüzün var. Yüreğin yüzüne yansımış derlerdi bana. Doğru ya. Henüz ardı arkası kesilmeyen karartmalar başlamamıştı. Zaman içinde oluşan kırıklar, onları kapatmak için yüzüme de, yüreğime de, çektiğim kalın perdeler, işte karanlığı onlar oluşturacak. Öğretim yılı bitti, tatili başlayınca ailemin yanına döndüm. Yaz tatilinde yine bir büroda çalışıyorum. Hem yardım ediyor hem de zamanımı değerlendiriyorum. Mezun olduğum yıl daha önce girmediğim üniversite sınavlarına da girdim. Sonuçlar açıklandığında gururum ve sevincim sonsuzdu. Kazandım. Sevinç, hırs ve coşkuyla doluydum. Önemli ve çok gerekli olan bir şey eksikti bende, cesaret. İşte o yoktu. İsteklerimi açığa çıkarıp peşinden gitme cesaretim yoktu. Çok şeyi fark etmeye başlamıştım ama nasıl yapacaktım? İşte bunu bilmiyordum. Ailem beni büyük şehre göndermezdi. İşin maddi boyutu da vardı. Onların benden beklentilerini karşılamaya çalışmak yerine kendi beklentilerimin peşine düşmeliydim. Israr ederek onları koparmaya çabalamalıydım. O günün şartlarında bu çok zor. İnsan bilerek ya da bilmeyerek neleri feda ediyor. Boş yürekli ve düşüncesiz insanlarla her yerde ve her konuda kurulan zoraki ilişkiler, kişilerin duygusal yükünü ağırlaştırmaktan başka bir işe yaramıyor. Dünyada hiçbir şey azmin yerini tutamaz. Tek başına zeka da, yetenek de yeterli değil bence. Cesaret ve kararlılık çok önemli. Murat'la o yaz birkaç kez daha buluştuk. Sevgi dolu karşılaşmalardı. Mektuplarla pekişen yolculuğun ardından gelen sıcak karşılaşmalar. Güzel umutlar ve anlamlandıramadığım karmaşalar yaşıyordum. Keşke tüm ilişkiler ilk günün coşkusuyla, güzelliğiyle sürüp gidebilse. Olanaksız tabii ki. Kişileri farklı kılan özellikleri var. Olaylar karşısında takındıkları tutum, gösterdikleri tepki, hüzün ya da coşku. Yaşam sevincinin sürekliliği, düşünce zincirinin vurduğu prangalar. Murat ailesine benden bahsettiğini söyledi. Resmiyete dökmek için haber bekliyorlarmış. Bu arada üniversite sınav sonuçları açıklandı. Birinci tercihimi kazandım. Önceleri hiç düşünmediğim, sonra ise çok istediğim üniversite kapısı açıldı. Karar vermem gerekiyor. Ya üniversiteye gidecek ya da köye döneceğim. Yatılı okuduğum için mecbur hizmetim de var. Atama işleri hiç kolay değil. Okumak istiyorum ama şartlar pek de uygun görünmüyor. Hayatımı kazanmıştım. Geride iki kardeşim daha vardı. Tekrar öğrenci olacak ve il dışında okuyacaktım. Ailem bu maddi yükü kaldıramayacaktı. Ve bir de Murat var. O da kendince çözümler üretiyordu ama bunlar o an var olan sorunlarımızı çözmüyordu. Ne değerli bir amaçtır okumak. Yaşama değer ve anlam katan bir amaç. Olmayı düşündüğün insan tipine ulaşmanın en etken yolu olan bir süreç. Kendin olmayı öğrendiğin, güven kazandığın bir yolculuk. Aklım, yüreğim, isteklerim, düşüncelerim ne yazık ki birbiriyle bir türlü birleşemedi. Birleştiremedim. Her biri farklı tellerden çalan, uyumsuz orkestra gibiydiler. Sonuca ulaşma çabam başarısız oldu. Bu konuyu Murat'la da çok konuştuk. Tam kibarlığını takınarak, hareket etse de bu fikri onaylamadığı mesajını almıştım. Okumamı çok isteyen ailem bu yükü kaldıramayacaktı. Laflar, sözler, öğütler. Neticede amacımı gerçekleştirebilme ayrıcalığımı yine kullanamadım. Köye döndüm. Sakin görünüşümün altındaki fırtınayı ne yazık ki hiç kimse anlayamadı, hissedemedi. Her gece radyoda kayıt sürelerini dinledim. Ancak belirlenen sürede olunca umudum bitti, yaşama geri dönebildim. Her yitip giden şeyde kazanılan bir yan vardır derler. Belki kazandıklarında da yitirdiklerin. Hayallerden hiçbir zaman vazgeçilmemeli. Eğer onlar olmazsa hiç kimsenin bir diğerinden farkı kalmaz. Bu hayaller kişisel sorumlulukla, bilinçli kararla da desteklenmeli. Belki de zaman onları ve daha pek çoğunu gerçeğe dönüştürebilme şansımız olur. Bunları fark etmiş olmama rağmen hala bazı şeyleri sürüklemeye çalışıyorum. Çoğu kez hayret ediyorum kendime. Oturduğumuz ev kat karşılığında verildi. Daireler bitene kadar kiralık bir eve taşındık. Anneciğim artık rahat edecek. Bir de kira gelirimiz olacaktı. Abim ise de kız kardeşim ortaokulda okuyor. Babam emekli oldu. Hobi olarak da radyo, monte ve tamir işleriyle uğraşmaya başladı. Her görende hayret ve beğeni uyandıran çok farklı ve özel tasarımlar gerçekleştirirdi. Sonbaharın kokusu okulun açılış tarihinin de habercisi. Köye dönmeden önce kız isteme gerçekleşecek. Oğullarının evlenmesini çok isteyen ailenin ne kadar mutlu olduğu Murat tarafından bana aktarılıyordu. Oysa annemin endişesi çok büyük. O mangal gibi yüreğiyle herkesi idare ediyor. En güzeli, en doğruyu bulmaya çalışıyordu. Babam yalnızca beni isteyenler olduğunu, ziyarete geleceklerini biliyor. Bu kadarı babacığımın onayladığı sınırlar içinde. Çiçek, çikolata ve meşhur kız isteme töreni, mutfak kapısının salonu gören aralığından bakıyoruz. İçeride olan biteni anlamak için mutfak takımı olarak çırpınış içindeyiz. Yüreğim de yerinde kalabilmek adına olanca gücünü toparlayıp direniyor. Ailem düşüneceklerini söyleyerek misafirleri hoşlukla uğurluyor. Şimdilik bu. Yaz tatilinin son günleri geldi. Köye döneceğim. Babam, beni isteyen delikanlı ile ilgili fikrimi soruyor. Utana sıkıla onaylıyorum. Araştırıp soralım, bakalım benim güzel prensesimin kıymetini bilecek birileri mi? Belli ki babam bu sessiz ve uysal kızının romantik bir serüvene hiç düşünmeden dalan, papatyayı olup fal tutacak kızlardan olmadığını düşünüyor. Anılar dünyasında gezinen harfler, sayfalar boyunca yeterince sıralandı. Çok yorgun hissetti kendini. Gece pek iyi uyumamıştı. Yazdıkça hafiflediğini hissetti. Bu rahatlığın tek nedeni yalnızca yazdıkları değildi. Oktay'ın da çok etkin olduğu gerçeğini kesinlikle inkar etmiyordu. Masanın başından kalktı, pencereye uzandı. Oktay hala görünürlerde yok. Yatağına uzanıp gözlerini kapattı. Pişmanlıklar ve yaşadığı kırgınlıklar, amansız sorgulamanın temelinde yatan gerçekler. Belli ki kendini yargılayacak mahkemeyi kurdu. Onun için de yazarak, hayatını tekrar gözden geçirerek hükmünü veriyor ve son karara doğru yaklaşıyordu. Yaşadıklarını farklı bir öğrenme modeli olarak değerlendirip, kalan yolunu huzur içinde yürüme, isteğini de gerçekleştirmeye çalışıyordu. Görevi yapmanın huzuru içinde uyandı, aşağıya iner inmez gözleriyle Oktay'ı aradı. İçini bir endişe kapladı. Bu saatlerde burada olurdu. Hatta geç bile kaldı. Aramalı mı acaba? Bilemedi. Açık büfeden tabağına biraz yiyecek aldı. Oktay'ın her zaman oturduğu masaya bakarak göz ucuyla incelemesini sürdürdü. Biraz daha beklemeliyim. O da geç yatmış olabilir. Uyanamamıştır diye düşündü. Aldıklarından birkaç lokma atıştırdı. Denize doğru yürüdü. Kumları savurarak parlayan aydınlık denize daldı. Attığı her kulaç, tüm bedenini, güzelliğini cömertçe sergileyen o engin mavinin huzuru içini dolduruyordu. Sonsuzluk hissini tatmak, huzur içinde olmak ne kadar güzeldi. Ayakları yere değdiğinde çabucak çıkıp kurulandı. Kumların üzerine oturduğu elini çantaya daldırarak telefonu çıkardı. Hala arayan yok. Aynı kararlılıkla tuşa bastı. Ekranda Oktay yazısı yanıp sönüyordu. Uzun uzun çaldırdı, yanıt gelmedi, iyice telaşlandı. Birkaç gündür hissettiği huzur sınırları. Belirlenmiş renklerin karışması gibi birden iç içe geçti ve bozuluverdi. Demek ki bu adama sandığından da fazla değer veriyordu. Bomboş kalbinde yeri dindiği de açık seçik görülmekteydi. Gölgelikler arasında dolaşan garsondan soğuk bir içecek istedi. Kumlara gömdüğü ayaklarını iyice yerleştirerek ufku seyretmeye koyuldu. Düşünmüyor, sadece bakıyordu. Bir süre sonra odasına çekildi, günün yarısını yatakta geçirdi. Bedeni hiç itiraz etmeden uykuyu seçti. Saatler sonra gözleri aralandı. Oktay'dan hala ses yok. Giyinip aşağı indi. Hava kararmak üzere ve çok da acıktı. Işıklar yavaş yavaş yanıyordu. Her zamanki masaya oturdu. Karar verdi. Biraz daha bekleyecek ve sonra tekrar arayacak. Sulardaki mavilik çekilerek yorunu koyu bir graliye bırakınca her yerde akşam yemeği hazırlığı başlıyordu. Sırtına dokunan bir elle kildi. Yalnız bir gün ama yalnız bitmemeli oturabilir miyim? Sessizce onay verdi. Sol eli çenesinde öylece ona baktı. Kısık bir merhaba çıktı ağzından. Ne yapacağını, ne düşüneceğini bilemeyen bir insanın tavrı vardı üzerinde. İçin için kıpırdayan duygularını baskı altına aldı. Bir açıklama beklediğini anlatan gözlerini Oktay'dan kaçırdı. Nasılsın Gül'in? Yüreğimin sana doğru koşmasına engel olamıyorum. Ancak bu kadar uzak kalabildim. Biraz düşününce seni zorladığım duygusuna kapıldım. Özgür bırakmaya çalıştım, sessiz kaldım. Anladım ki benim için sandığımdan daha çok önemlisin. Bunu çok net hissettim. Geldiğine sevindim Oktay. Yemekten önce biraz yürüyelim mi Gül'in? Konuşmadılar, El ele yürürken o anın duygusallığını bozmak istemediler. İri taşlarla döşenmiş batika bir yolda, mutluluk ifade eden bir fotoğraf karesinin içinde olduğunu düşünüyordu Gül'in. Rüzgar tatlı bir dokunuşla eteklerini uçuşturuyor, yürürken çıkan topuk tıkırtıları bu sessizliği bozuyordu. Olanlara inanamıyordu ki. Mutluydu ama bu mutluluğu yaşamasına engel olan bir şey vardı. Kendisiyle olan mücadelesi. Yine de her defasında, Oktay'ın anlamlı ve sevgi dolu bakışlarına da elinde olmadan yanıt veriyordu. 7. ayrımın sonu. Sayfonu 60. Devamı 8. ayrımda.